Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Allah'ın yarattığı bütün varlıkları sevenlere, özellikle de mutluluk ve sevgi çiçeği olan çocukları sevenlere selam olsun efendim. Hoş geldik. Hoşluklar bulduk.
Sayın dinleyiciler, İrfan Burcu'nda şiir sohbetimizden hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Bugünkü programımızda değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız inşallah. Geçen haftada Üsküdar'da Bağlar Başı'nda ikincisi düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu vardı. Biz de katıldık, müstefid olduk. Akademisyenler, edebiyatçılar, çocuk yazarlara, genç yazarlara katıldılar. Dünya ufkundan, edebiyattan bize sunumlar yaptılar, konuşmalar, sohbetler yapıldı. İşte bu programı, sempozyumu tertip eden Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız Beyefendi aramızda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bize misafir ettiğiniz için.
Estağfurullah. İsterseniz önce sizi bir tanıyarak başlayalım. Veysel Bey, daha sonrasında yaptığımız faaliyetler, derneğimiz, sempozyumlar sıra sıra konuşuyoruz inşallah.
Bican Veysel Yıldız, 63 doğumluyum. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında eserler yazıyorum. Farklı alanlarda eserlerimiz var ama asıl ağırlıklı olarak çocuk ve gençlik edebiyatı alanında eser vermek için
gayret ediyorum. Kitaplarınız var mı?
Yayınlanmış 14 eser var.
Öyle mi? Evet. Bunlardan bahsetseniz nerede yayınlandı, neler var? Birkaç isim
varsa. Önce bir kendini tanıtsın, sonra da eserleri tanıyalım. Evet. Bicam Bey, buyurun.
İlk yayınlanan eser şiir, Damlalar. Üniversitede öğrenci olduğum dönemde yayınlanmıştı. Daha sonra halk edebiyatı araştırması türünde eserlerimiz çıktı. Dil öğretimiyle ilgili 6 tane kitabımız var. Ağırlıklı olarak şiir, öncelikle çocuk edebiyatı ile ilgili şiir türü eserlerimiz yayınlandı. Kısmetse Kasım ayı içerisinde 3 yeni kitabımız daha çıkacak. Bunlardan biri benim çocuk edebiyatında ilk hocam saydığım rahmetli Rıfkı Kaymaz'la beraber çıkarmayı düşündüğümüz Aile Şiirleri diye bir kitap düşünüyorduk Rıfkı abiyle. Çocuklara büyük aile kavramını unutturmamak için, onlara aile içerisinde, geniş aile içerisinde sevgiyi anlatmak için Rıfkı abiyle kısmet olmadı ama Rıfkı abiye öyle bir sözüm vardı benim. Onu çıkarıyoruz inşallah Kasım ayında. Aile Şiirleri çıkacak.
Antoloji mi?
Antoloji düşünmüştük. Yani daha doğrusu ilk başlangıçta Rıfkı Bey'le beraber ikimizin ortak çalışması düşünmüştük. O kısmet olmadı. Yalnız çıkaracağız. Allah şiirlerin tümü kendime ait şiirler
Allah
olacak.
Allah aile eylesin.
Amin, Allah razı olsun. Yine içimdeki haylaz çocuk diye bir şiir kitabımız çıkacak. Bir de Yusuf'un Şiirleri diye bir kitap.
Hocam nereden çıkıyor bu kitaplar?
İyi, Hayat bu. Mektebi yayınlarından Hayat çıkacak. Mektebi. Evet.
Peki, sizi tanımaya devam edelim.
Evet, yani bu cesaret işi, şiir okunmuyor diyorlar. Buna karşı verilen en güzel cevap da şiir kitapları çıkarmak ve çocuklara ulaştırmaktır.
Bizim üstad toplumumuzda ön yargılar ve olumsuz mesajlar nedense çok tercih ediliyor. Bu kötü bir hastalık. Yani şiir okunmuyor derken aslında iyi şiir yazıldı mı niye okunmasın? Yani iyi şiir yazıldı mı okunuyor. Çocukların şiirle ilgili, edebiyatla ilgili duyarsız olduklarını söylüyor büyüklerin çoğusu. Ama bizim iki yıldan beri çalışmalarımız arasında önemli yer verdiğimiz bir etkinliğimiz var. Okullarda, Kur'an kurslarında çocuklara fanzin tarzı küçük dergicik çıkarmaları konusunda destek veriyoruz. Yani şu anda birçok okulda, birçok kursta çocuklar bu çalışmaların içerisinde olmaktan müthiş keyif alıyorlar. En son biliyorsunuz sizin de bir eserle katkıda bulunduğunuz Ehli Kalem vardı Ankara'da, evet, Ankara'da çıkan. Ehli Kalem'de ben özellikle çocukların fotoğrafına yer verdim. Gece 2'den 3'ten sonra bu çocuklar uykularını bölüp geldiler ve biz o çocuklarla gece yarısı kaldıkları yatılı okulun belletmen hocalarından köşe bucak saklanarak arada bana işte hocam nerede buluşacağız dediler. Ben o zaman giriş katta buluşalım dedim. Gece 2'de bu çocuklar uykusuz gözlerle geldiler. Sabaha karşı Ehli Kalem'in birinci sayısını bitirdik ve ben bilgisayarın kamerasıyla çektiğim bir fotoğraflarını oraya koydum. Ne kadar uykusuzlar, ne kadar o uykuya direterek çocuklar bu çalışmayı yapıyorlar. Çocukların biz herhalde ket vuruyoruz toplum olarak. Evet. Olumsuz mesajlarla, yoksa çocuklar edebiyat konusunda da iyiler, sanat konusunda da iyiler. Evet, kitap okuma konusunda
aynı
da iyiler.
Yani. Ben de aynı fikirdeyim. Evet.
Yani ön yargılar var. Bu ön yargıları bizim kırmamız lazım. Çocukların önü kesilmedi mi çok güzel şeyler yapabiliyorlar.
Evet. Hocam bu derneğimiz, daha doğrusu Yazarlar Birliğimiz nerede, ne tür faaliyetler yapar? Sizin müstakil işiniz mi bu dernek, yoksa ek olarak herhangi
yani
bir mesleğiniz?
Benim mesleğim edebiyat öğretmeniyim. Ben önce ilahiyat, sonra edebiyat eğitimi aldım. Resmi olarak görevim edebiyat öğretmenliği. Öğretmenliğe devam ediyorum ama birinci işim hangisi diyorsanız birinci iş Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği. Çünkü çok ihmal edilmiş alanlarımız var. Edebiyatçıların da edebiyatın da ihmal ettiği işler. Onlarla birilerinin uğraşması gerekiyor diye düşündük. 2013 yılında kurduk derneğimizi. 2013'ten beri Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteriyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki birçok etkinliğimiz, birçok faaliyetimiz de Türkiye'de ilk. Bu yönüyle de derneğimizin önceliği o. Edebiyatın ve edebiyatçının ihmal ettiği alanlardaki çalışmaları öncelik olarak alıyoruz. Bu söylediğim işte fanzin çalışması bunlardan biri. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında, özellikle Almanya'da ağırlıklı gençlerimizi yazmaya ve yazdıklarını yayınlamaya teşvik ediyoruz. Türkiye'de ilk kez Anadolu'da dağ köylerinde, mezralarda yazarlarla çocukların buluşmalarını sağladık. Bu müthiş keyifli bir şeydi. 2600 rakıma kadar çıkıp o dağ köylerinde, mezralarda çocuklarla buluşmanın müthiş tadını yaşadık. Bu konuda bizimle beraber o dağ yollarına düşen değerli kardeşlerimiz Tacettin Şimşek, Vural Eykan ve Nehir Aydın Göktuman'a da buradan şükranlarımı iletmek istiyorum. Müthiş keyifli bir çalışma olmuştu. Bir haftada 33 okulun öğrencileriyle buluşma gerçekleştirdik. Bu çalışmamıza Kazman Kaymakamlığı, Kazman Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kars Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Güzel, keyifli bir çalışma oldu ve inşallah bunu devam ettireceğiz.
İnşallah. Yani temel olarak bu derneğimizin hizmet alanı, misyonu, vizyonu çocuk ve gençlik edebiyatı değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Eğitim ya da değil, edebiyat.
Hayır, edebiyat. Sadece edebiyat. Ama edebiyatın eğitimle ilişkili olan yanlarına da destek veriyoruz. İşte mesela Türkiye'de birçok eğitimci çocuk edebiyatı alanında çok sağlıklı bilgilerle donanmış değil. Özellikle eğitimcilerin bu konudaki donanımına katkı sağlamak için sempozyumları mesela onun için önemli bir araç olarak düşünüyoruz. Sempozyumlara mümkün olduğunca eğitimcileri katılımcı olarak, dinleyici olarak davet ediyoruz. Böyle bir desteğimiz var. Yine çocuklara ve okullarda gönüllü olarak yayıncılık konusunda, yazma konusunda da çocuklara destek veren eğitimcilere destek veriyoruz. Geçen hafta görüşmelerini tamamladık. Tahminliyorum Kasım'ın ilk haftasında protokolünü imzalayacağız. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak bir yazarlık okulu açıyoruz kısmet olursa.
İnşallah.
Bu yazarlık okuluna da öğretmenleri alacağız. Öğretmenler içerisinde de mülakatlarda birinci tercihimiz yazma becerileri diye bir seçmeli ders var. Onu okutan öğretmenlerimizi alacağız ki o ders daha verimli hale gelsin. Eğitimle ilgili bu tür destek evet. çalışmalarımız var.
Hocam bir dergimiz var mı peki?
Bir dergimiz var mı derken çok dergimiz var. yani. Bu fanzin dediğimiz küçük, basit, kolay çıkarılabilir dergilerle ilgili biz farklı okullarda, farklı kurslarda bu çalışmayı yapmak isteyen gençlere destek oluyoruz. Dolayısıyla işin içinde olduğumuz İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da, farklı şehirlerde çocukların çıkardığı dergiler var ve biz o dergilerin paydaşıyız. Çocuklarla beraber çıkarıyoruz onları. Ama bizim kendi çıkardığımız Çocuk ve Genç isimli bir gazetemiz var. Gazetemiz yaklaşık bir yıldır internette yayında. Kısmet olursa yakın bir zamanda da matbu olarak çıkarmayı düşünüyoruz.
İsterseniz bu gazeteden biraz bahsedelim. Yani neler var burada? Gazete derken aktüel haberler mi var ya da...
Gazetemizin temel fonksiyonu şu. Biz Türk ve İslam dünyasında ortak bir gazete çıksın istedik. Çocuk edebiyatı alanında Türk ve İslam dünyasının ilk ortak gazetesi. Şu an 10 ülkede temsilcimiz var. Gazetede Türkiye'den ve yurt dışından bu alanda söz sahibi olan akademisyenler ve yazarlar yazıyorlar. Üstadımız da yazarlarımızdan biri de Bestami Hocam. Onu da övünerek ifade etmek istiyorum burada. Alanında önemli isimler yazıyor. Fakat bununla beraber çocukların ve gençlerin yetenekli olanlarının yazılarına da yer veriyoruz. Çocuklar ve gençler de orada yazabiliyorlar. Onlara da böyle bir imkan sunuyoruz. Haber nitelikli çocuk ve genç edebiyatı ile ilgili haberleri veriyoruz. Bir de önemli saydığımız çocuklar için özellikle moral ve motivasyon vesilesi olacak haberlere yer veriyoruz. Çünkü bizim medyamızın bir sıkıntısı hep olumsuzu haber yapıyorlar. Sanki memlekette hiç güzel şeyler olmuyormuş gibi. Bu tür haberlere yer veriyoruz. Ama haber ağırlıklı değil, hikaye, masal, şiir türleri ile ilgili bölümlerimiz var. Yine şiirle ilgili, hikayeyle, masalla ilgili bölümlerimizin dışında akademisyenlerin de oradan yararlanmaları için, eğitimcilerin de oradan yararlanmaları için makale bölümümüz var. Yeni yayınlanan kitapları tanıttığımız Kitap Dünyası'ndan diye bir bölümümüz var. Çocuk edebiyatı ile ilişkili farklı alanlar. Bir de çocukların ve öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bir şey var. Onlara da buradan bunu hatırlatmak istiyorum. Okul haberlerine de yer veriyoruz. Okullarda yapılan güzel yeni etkinlikleri de duyuran bir haber köşemiz var.
Çok güzel. Hocam peki bu Yazarlar Birliği'miz, derneğimiz nerede?
Maltepe'de merkezimiz. Maltepe'de. İstanbul Maltepe'de.
Yani bütün bu çalışmaları sizin herhalde profesyonel çalışanlarınız vardır.
Yok, hayır. Bizdeki bütün işler amatör bir zevkle ama profesyonel bilgiyle derneğimizin üyesi olan yazarların, akademisyenlerin yürüttüğü çalışmalar. Evet. Yani çalışan personelimiz yok.
Evet. Bestami Hocam sizler nelerle meşgulsünüz bu aralar?
Efendim geçen hafta Esenler Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda bir program yaptık. Orada çocukların tabii kitaba olan ilgileri güzeldi. Şadiye Kılıç hanımefendi, öğretmenleri, o yetiştirmiş çocukları. Bir de güzel bir şey yaşadım orada. Bir öğretmen geldi, Türkçe öğretmeni. Hocam dedi, işte şu yıllarda kendisi ortaokul son sınıftaymış. Akşehir'e geldiniz. Can Yokuşu isimli şiir kitabınızı bana imzaladınız. Şimdi de öğretmen olarak ben başka bir kitabınızı imzalatmak istiyorum dedi. Anlatıyor Bican Veysel Bey. Yapılan hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani toprağa ne ektiğinde geri sana 10 katını vermedi. Biz emek vermeden genelde böyle bir yapı var insanımızda. Şikayet etme hastalığı. Kimse okumuyor, kimse yazmıyor. Kardeşim, eğer teşvik edersen okuyan da çok. Eğer imkan verirsen yazan da çok, Allah'a şükür. Böyle bir güzellik oldu. Önümüzdeki hafta da Allah izin verirse Konya'da olacağım. Perşembe, Cuma günü. Konya Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün davetlisi olarak 2 gün orada program yapacağız. Ha, bu arada programdan önce sohbet ettiydik Veysel Bey'le. Yani şiir kitabı okunmuyor falan diyorlar. Onun yanlış olduğunu gösterecek güzel gelişmeler oldu. Kasım ayında basılacak dedi Veysel Bey 3 şiir kitabı. Bizim de 4 şiir kitabımız Allah'a şükür Ekim ayında efendim yeni baskı yaptı. Bu da şiir adına mutlu oluyoruz. Kendimiz için değil. Çocuklar şiirlerle dost etmek gerekir. Çünkü şiir darası alınmış sözdür. Sanat bir ağaç olsa çiçeği şiir olurdu. Acizane görüşüme göre.
Bay bizim bahçede de öyle demişsiniz.
Demiş miyim?
Evet, kitaplara tamam. Dost olmak kıymetli dinleyenler. Bestami Bey yine baskıları neticesinde. Bizim bahçede tabii bu bir şaka. Hocam bizim bahçede bir dergimiz var da 9-12 yaş grubuna daha çok hitap eden karakter eğitim dergimiz. Bestami hocamız bizim en kıymetli yazarlarımızdan, Allah danışmanlarımızdan. Kendisiyle biz zaten İrfan Burcu'nda şiir sohbetini yapıyoruz. Daha doğrusu Çocuk Kalbine Yolculuk ismi bir programda Anadolu'nun muhtelif illerine gidip çocuk buluşmaları, aile buluşmaları tertip ediyorduk. Şiir yazıyordu sadece Bestami hocam bizim bahçede. Daha sonra dedi ki hocam bir de nesir kalemi alsak. O da çok güzel bir isim buldu. Çocuklarla baş başa diye. Bu sayıda başladı. İlk konumuz da kitaplarla dost olmaktı. Dergimiz şu an matbaada inşallah. Orada diyen de öyle diyorsunuz. Sanat bir şey olsa, ağaç olsa, bunun çiçeği şiir olurdu. Kitaplar bilgi olurdu. Bir ağaç olsa, bunun meyvesi kitaplar olurdu diye.
Evet. Yani şiirlerle aslında insanımızı ve çocukları kodlamak mümkün.
Evet.
Arif Nihadasyan'ın bayrak şiirini ezberleyen bir çocuk bayrak düşmanı olmaz Veysel Hocam. Evet. Olur mu?
Evet.
Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerini şiirini ezberleyen çocuk tarih düşmanı, Osmanlı düşmanı olmaz. Bunu çoğaltmak mümkün. Yunus Emre'nin şiirlerini ezberleyen Mevlamızı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı daha çok sever. Dolayısıyla şiirlerle milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza sevdirmemiz mümkün ki biraz önce Veysel Bey de bahsetti, aileyle ilgili şiirler yazdım dedi. Toplumun temeli ailedir. Aileyi sağlam tutarsak toplum da sağlam olur, yarınlar da sağlam olur diye ilave edebiliriz.
Tabii şiirin bir de göz ardı edilmemesi gereken bir yanı da şu. Şiir dilin de süzgeçten geçmiş biçimi. Yani biraz önce hocamın o ağaç örneği gibi, eğer bir sütü işte çalkalayıp içerisinden yağ çıkarıyoruz, edebiyatı bir süt gibi düşünürsek söz varlığımızı, onun en değerli olan
kaymağı,
özü, kaymağı, yağı şiir. Ondan sonra diğer türleri sıralayabiliriz. Mesela Çanakkale şehitleri ile ilgili ben bir İngiliz komutanının hatıralarını okumuştum. Çanakkale'ye katılanlardan biri çok ilginç bir ifade kullanıyor. Diyor ki hiçbir tarihçi hiçbir tarihçi bizim orada yaşadığımız savaşı Akif'in Çanakkale şiiri kadar anlatamadı. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. Bir de söz varlığına sahip çıkma adına çocukların sözün ileri boyutta anlamlarını, anlam derinliklerini kavraması bakımından da şiir bütün türlerden etkili. Çocukları şiirle buluşturmadan dili gerçekten anlatmış olamayacağız çocuklara.
Evet. Bu edebiyatın çocuk üzerindeki bilhassa etkisi, önemi üzerine inşallah ikinci bölümde konuşalım, devam edelim sohbetimize. Kıymetli dinleyiciler, İrfan Burcu'nun şiir sohbetinde Bican Veysel Yıldız Çocuk ve Gençlik Edebiyat Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ağırlıyoruz. Ben de şimdi sizlere kısa bir hikaye okuyayım. Ardından kısa bir ara vereceğiz.
Hikayelerimiz güzel oluyor. Buyurun.
Dört üniversite öğrencisi yıl sonunda yapılan matematik sınavına geç kalmışlardı. Dersin hocası "Neredesiniz çocuklar?" deyince hocaya arabanın lastiğinin patladığını, sınava bunun için geç kaldıklarını söylediler. Oysa söyledikleri doğru değildi. Çünkü bir önceki gece derbi maçına gitmişler ve maçtan geç saatlerde döndükleri için canları çalışmak istememiş ve böyle bir yalan uydurmuşlardı. Dersin hocası da iyi niyetli ve anlayışlı bir insan olduğu için kendilerine inanacağını düşünmüşlerdi. Dört öğrenci ayrı bir sınav olmak için hocaya yalvarıp yakardılar. Hoca ilk başta onlara inanmadı. Fakat öğrencilerinin yalvarmalarına dayanamayarak onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyledi. Kendilerince akıllı geçinen öğrenciler birbirlerine "hoca yedi" dercesine sırıtan bakışlarla baktılar. Nihayet sınav günü geldi. Hoca 4 öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturttu. Öğrencilerin sınavı geçmeleri için 100 üzerinden 50 puan almaları gerekiyordu. Alamazlarsa ertesi yıl o dersin sınavına tekrar girmek zorunda kalacaklardı. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardı. Bunları kolayca çözen öğrenciler arka sayfadaki 60 puanlık tek soruyu görünce şaşkınlıklarından kıpkırmızı kesildiler. Soru şuydu: hangi tekerlek patladı?
Yağmur dindi, yapraklar gözyaşını silecek. Mutluluğa açılsın kapılar, pencereler. Bugün annem gelecek. Uyan yüreğimdeki boynunu büken çiçek. Duy kuşların sesini, rüzgarın müjdesini. Bugün annem gelecek. Odamdaki eşyalar kıpır kıpır, tek yürek. Anladım, evimizde bugün annem gülecek.
Evet, sayın dinleyiciler, İrfan Burcu'na şiir sohbetimizde bugün kıymetli bir konuğumuz var. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız Bey bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda ülkemizin 16 tane dedi mi hocam?
Yayınlanmış
14 kitabı olan bir çocuk edebiyatçısı. En çok da şiiri seviyor. Onun için kendisinden bir şiir rica edelim.
Şiiri ve çocukları seviyoruz. Onun için ben size Çocuklar ve Umutlar isimli şiirimi okuyayım inşallah.
Buyurun, buyurun.
Parıldar çocuk kalpleri, gözleri ışıl ışıl tıpkı umutlar gibi. Umutlar yarınlarımızdır tıpkı çocuklar gibi. Olmasa da evim barkım, gönül kapılarını açıp sizleri kucaklarım. Gelin, gelin ülkemin yarınları, yarınsız çocuklarım. Umut nerede? ta ötesinde mi ufukların, yoksa ta yüreğinde mi çocukların? Parıldar çocuk kalpleri, gözleri ışıl ışıl, tıpkı umutlar gibi. Umutlar yarınlarımızdır, tıpkı çocuklar gibi.
Kadar güzelmiş ya, maşallah, çok güzel. Hocam, geçen hafta bir sempozyumumuz vardı. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. İsterseniz bunun hakkında da bizi bilgilendirin.
Sempozyumumuz bizim, Allah izin verirse, ömrümüz olduğu sürece her yıl Ekim ayında yapmayı planlıyoruz sempozyumlarımızı. Geçen yıl da Ekim ayında yapmıştık. Bu yıl da kısmet olursa Kasım ayı içerisinde net gününü ilan edeceğiz. Önümüzdeki yılda 3. sempozyumumuz yine Ekim ayında olacak. Her yıl Ekim aylarında birer uluslararası çocuk edebiyatı sempozyumu yapmaya devam edeceğiz. Bu sempozyumların bizim için birkaç yönden yararı var. Birincisi, yazarları, şairleri, eğitimcileri bu konuyla ilgili akademik çalışma yapan insanlarla buluşturmuş oluyoruz. Bu yönüyle ortak bir zemin oluşturması ve bir takım konuların gündeme getirilmesi açısından önemsiyoruz sempozyumu. Yine sempozyumun bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını, bu alanda çalışan akademisyenleri, yayıncıları, yazarları, şairleri ortak bir zeminde buluşturması, tanıştırması ve uzun vadede bunların bazı çalışmaları beraber yürütmelerine zemin hazırlaması bakımından da önemli. Her yıl farklı gündem maddeleri belirliyoruz sempozyum başlıkları olarak. Neler öncelikliyse, nelerle ilgili çocuk edebiyatı alanında bilgiye ihtiyacımız varsa onunla ilgili başlıkları yayınlayıp böyle bir çalışmayı sürdürüyoruz. Geçen yıl 6 ülke katılmıştı. 24 bildiri sunulmuştu. 15 farklı üniversiteden katılımcının olduğu bir sempozyum gerçekleşti. Bu sene 120 civarında bildiri geldi. 90'dan fazla bildiri kabul edildi. 17 ülkeden yaklaşık 80 üniversiteden katılım gerçekleşti. Bu da bize iyi bir motivasyon oldu. Demek ki her gün biraz daha ilerleyen, tanınan bir zemin oluşturuyor sempozyumumuz. Bu açıdan da biz müthiş keyif aldık. Sempozyum bildirilerini kitap olarak yayınladık. Kitabımızın son düzeltmelerini istedik akademisyenlerden. Biz sempozyuma gelen akademisyenlere kitabı matbu olarak ulaştırdık. Derneğimizin internet sayfasında da kısmetse önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. İsteyen herkes derneğimizin sitesinden bu 710 sayfalık kitabı indirip kendilerini de buradan istifade edebilecekler.
Evet.
Güzelmiş.
Hocam, siz katılabildiniz mi sempozyuma?
Yok, ben geçen hafta sağlık problemlerim vardı. Yani dişte bir rahatsız oldu. Yüzümün yarısı şişti. O halde hiç dışarıya çıkamadım. Yoksa geçen yılki toplantıya katılmıştım. Allah razı olsun. Tabii bu biz yazar ve şairler için de şöyle faydası var. Aslında her şey ilim terazisinde tartılmalıdır.
Evet.
Dolayısıyla ilim adamları nasıl bakıyor çocuk edebiyatına, ne gibi eksikler buluyor, neler istiyorlar, bunları görmemiz açısından bizim de takip etmemiz bizim için çok faydalı. Ama sağlık problemleri sebebiyle katılamadım bu yıl. İnşallah önümüzdeki yıllar Allah ömür verirse.
Evet, Mustafa Ruhu Şirin Bey, Allah selamet versin. O da bizim bu alanda çok mümtaz bir büyüğümüz. Bir defasında onu ben ziyarete gittiğimde kendisine şöyle bir soru yöneltmiştim. Yani bir insan ömrünü niçin çocuklara adar diye. Aynı soruyu hocam size şimdi size yönelteyim. Yani siz edebiyatçısınız, bir taraftan ilahiyatçısınız. Çocuklara ve gençlere özellikle edebiyat noktasında kendinizi vakfetmişsiniz belli ki. Birçok çalışmalar yapıyorsunuz ki bu saydığınız çalışmalar, gazete, dergiler, sempozyumlar, bir sürü kitaplar kolay işler değil. Maksadınız elbette bellidir. Belki yani büyük Allah'ın rızasını kazanmak istersiniz. Ama niçin bu alanı tercih ettiniz hocam?
Çocuk edebiyatı bir kere bizim için birincisi eksik bir bilgiyle sürekli biz vaazlar dinliyoruz. Kur'an'ın ilk emri oku diye. Bu bilgi doğru ama eksik. Çünkü Kur'an'ın ilk emrinden kastettiğimiz eğer Alak suresinin ilk 5 ayeti ise, ilk inen vahiy ise, orada Allah bize kendisini yazma eylemiyle tanıtıyor. 4. ayette o kalem ile öğretendir diyor. Bu açıdan kalemin ve yazmanın önemini kavramak zorundayız. Yine Allah Kur'an'da Kalem suresinde kalem üzerine yemin ediyor. Allah önemsiz bir şeyi bir üzerine yemin etmez.
Bir kalem suresi var zaten.
Evet. Peygamber Efendimiz alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür derken aslında yazabilen adamı tanımlıyor kalem ve mürekkeple ilişkilendirdiği için. Yani alimin mürekkebi dediğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kastettiği alim yazabilen adamdır. Çünkü orada bir mürekkebe vurgu var. Şimdi inancı bu kadar çok yazmayla iç içe olan bir ümmetin bugün coğrafyası kan ve gözyaşıyla sulanıyor. Biz bu coğrafyayı mürekkeple sulamadıkça birileri gelip bizim kan ve gözyaşımızla bu coğrafyayı sulamaya devam edecek. Onun için çocuk edebiyatını ümmetin birinci meselesi olarak görüyoruz biz. Bize göre en önemli mesele bu. Geçen yıl bir yere konuşmaya gitmiştim ben. İzleyicilerin arasında böyle en önde oturan birkaç kişinin beden dilinden hadi konuş bakalım yani ne konuşacaksın veya çocuk edebiyatı da neymiş gibi bir beden diliyle dinliyorlardı. Düşündüm bu insanlara öyle bir mesaj vermem lazım ki burada konuştuklarımı unutmasınlar. Ben konuşmaya başlayınca ilk olarak şunu söyleyeyim dedim size. Biz Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği'ni niye kurduk derneğimizi? Onun amacından bahsedip sonra konuşmama geçeyim dedim. Ve şöyle bir ifade kullandım. Biz Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği'ni Orta Doğu sorununu çözmek için kurduk. Şimdi böyle deyince o en önde oturan, beni küçümseyen ve alaycı bakışlarla beden dilini öyle ayarlamış kişiler de tabii daha tuhaf bir yüz ifadesi oluştu. Şimdi dedim açıklayacağım, bu size tuhaf geldi ve anlattım. Biz ümmet olarak bakın son 1,5 asırdır işte adına algı yönetimi koyun, adına efendim bilgi kirliliği deyin, ne derseniz deyin. Biz birbirimizi başkalarının gözüyle ve başkalarının gözlüğüyle tanıyoruz. Başkasının gözüyle ve başkasının gözlüğüyle gördüğümüzde gerçek renklerimizi, gerçek kimliklerimizi algılayamıyoruz. Gerçek kimliklerimizi algılayamadıkça gerçekten tanışmış olmayacağız. Gerçekten tanışmadıkça da hiçbir zaman ümmet olamayacağız. İşte bugün yaşadığımız terör ve benzeri sıkıntılarımızın temel sebebi budur. Onun için eğer biz kendi coğrafyamızda kan ve gözyaşına ve barut kokusuna son vermek istiyorsak biz bu coğrafyayı mürekkeple sulamak zorundayız. Mürekkeple sularken de başlangıç noktamız çocuk edebiyatı olmak zorunda. Neden çocuk edebiyatı olmak zorunda? Çünkü çocuklarımızın zihnine başka kodlamalar girdikten sonra biz çocuklarımıza kendi mesajımızı anlatamıyoruz. Çok basit bir örnek üzerinden bunu izah etmek istiyorum. Hepimizin bildiği en masum, en makbul batılı çocuk edebiyatı eserlerinden biri La Fontaine'in Karınca ile Ağustos Böceği hikayesidir. Bakın güzel. Bu kadar masum görünen ve birçok insanımız tarafından makbul kabul edilen bu hikayeyi düşünün. Sadece bu hikayenin verdiği mesajla Kur'an'dan kaç tane ayetin hükmüne ters bir anlayışı çocuklarımızın zihninde kazıyoruz. Kur'an bize zekat verilecek insanları haber verirken miskinleri de sayıyor. Kur'an bize miskinlere yardım etmemizi, sadaka vermemizi, zekat vermemizi emrederken La Fontaine'in hikayesi komşun açsa ama sana göre de gerektiği kadar çalışmamış diye düşünüyorsan bırak gebersin. Şimdi bu kadar masum görünen eserle çocuklarımızın zihninde kazıdığımız mesaja bakın. Onun için biz çocuk edebiyatını hayatımızın merkezine koymakla bu sorunları çözmek için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz.
Evet, peki size bir soru sorayım müsaadenizle. Sözünüz
estağfurullah, buyurun.
Tamamlayabilirsiniz tabii. Biz de çocukluğumuzdan beri öğretmenlerimiz tarafından edebiyata hep yönlendirildik. Şu anki bütün çocuklar gibi. Edebiyatın önemi bize defalarca anlatıldı. Fakat edebiyat deyince hep Batı modellendi. Yani roman deyince bu tabii ki Batı'nın bunu hak eden bir tarafı var. Yani edebiyat ürünlerinde, romanda, tiyatroda falan. Ama bir şekilde Batı modellendi ve Batı edebiyatı dünya edebiyatı olarak aktarılırken Türk edebiyatı, Türk edebiyatı olarak, hatta bazen Doğu edebiyatı, Şark edebiyatı olarak, yani Batı edebiyatı dünya edebiyatıydı, diğerleri Türk edebiyatı ya da Şark edebiyatıydı. Böyle bir tasnif de vardı. Siz Batı edebiyatına nasıl bakıyorsunuz hocam?
Şimdi bir kere Batı edebiyatına bakışımızda ve Şark edebiyatına bakışımızda bizim için temel kriter şu olmalı. Bizim kendi kültür ve medeniyetimizin kodlarıyla yazdıklarımız ne kadar örtüşüyor? Verdiğimiz mesajlar ne kadar örtüşüyor? İkincisi, gerçekten edebiyatın tanımını iyi yapamıyoruz. Bizim sıkıntılarımızdan biri de bu. Bugün bizim toplumumuzda edebiyat adına üretilen eserlerin birçoğunun aslında edebiyat kıvamında olmadığını, yani direkt bir şeyi bağırarak söylüyorsanız bu edebiyat değildir. Edebiyat sezdiriyorsanız, düşündürtüyorsanız, derinlerde bir yerlere imzanızı atıyorsanız edebiyattır. Bizde
güzel
bu yok.
Oldu.
Şimdi bakın, Türkiye'de son birkaç yıl içerisinde,
yani her yazılışı edebiyat değildir diyoruz.
Hayır, bir kere kitap çıkaran adamla yazarı da ayırt etmek lazım. Kitabı yayınlanan her adam yazar mı değil mi? Bu sorunun da cevabını irdelememiz gerekiyor. Adam hasbelkader bir şeyler yazmış ve kitabı yayınlanmış. Bir kitabın kapağına adı yazdı diye bir adam yazar değildir. Bir adam dörtlükler halinde bir şeyler söylediyse şair değildir. Bu bizde işte okunmuyor dedikleri aslında onlar. Şimdi çocukların eline son birkaç yıldır özellikle değerler eğitimiyle ilgili milli eğitimin projesi hayata geçtikten sonra bir sıkıntı oluştu. Herkes ucuz promosyon, yani bundan birkaç yıl önce tez kitabı yayınlayan mantıkla bugün değerler eğitimi için çocukların eline kitap yayınlayıp tez veren ticari endişe aynı. Oysa bu değil. Biz değerler eğitimini çocuğa öyle vermeliyiz ki çocuğun içine bir şeyler işlemeli. Çocuğun ruhunun derinliklerinde, gönlünün derinliklerinde iz bırakmalı. Bağırarak yazılmış şeyler, ucuz promosyon şeyler. Sonra çocuklar okumuyor. Evet, çünkü çocuk okuyacağı esere kavuşmadığı için okumuyor. Yoksa çocuğun eline gerçekten okunacak estetik yönden, edebi yönden, dil yönünden seçkin ve saygın eserler ulaştırdığımızda çocuklar okuyacak. Aynı şey batılı eserler için de geçerli. Bizde batıdan geliyorsa her şey makbul anlayışı hala alt edilemedi. Bunu aşmamız lazım. Yerli eser sayısı geçmiş dönemlere göre arttı. Son birkaç yılda özellikle çok yol alındı. Ama yeterli mi? Hayır, değil. Burada işin kemiyet ve keyfiyeti arasında da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hala bizde eser kalitesi üzerine estetik endişelerle bakan, sanat endişeleriyle bakan bir anlayış çok yerleşmedi. Belki de sorunun bir tarafı o. Ama elbette ki biz eserleri tasnif ederken Batı edebiyatından gelmişse veya Batılı kaynaktan gelmişse kötü, Doğu'dan gelmişse iyi anlayışıyla değil, her anlamda Doğu'dan da Batı'dan da yazılmış olan eserlerin kalitesine bakmak zorundayız.
Evet, yani şöyle diyelim, hakikatin kimden nereden geldiğinden ziyade, değil mi?
Evet, kimin... hakikat olması gerçek.
Bir gerçek daha var. Her edebiyat eseri kendi medeniyetinin ve kendi kültürünün taşıyıcısıdır. O Ağustos böceğiyle karıncayı anlattı. Bir de şey de var yani. Tilkiyle karga da var. Kargayı kandırıp tilki onun peynirini yiyor.
Tabii Batı masallarında yani, çok şeyler var.
Dolayısıyla çok. Farkına varalım veya varmayalım, kendi değerlerini taşıyor. Acizane şöyle derim, önce bizim eserlerimiz okunmalı, sonra Batı eserleri okunmalı. Yani temelini atmalıyız sağlam bir şekilde.
Evet.
Ondan sonra onun üzerine...
Beslenme hocam. Hocam şöyle, ben Vesel hocam, sizi haftaya da biz çağırsak gelir misiniz?
İnşallah.
Çünkü benim de birkaç, tam da açıldık, süre bitti. Birkaç mesele var konuşmak istediğimiz burada. İnşallah bu edebiyat meselesini haftaya tekrar konuşalım.
Kapatmadan önce ben bir dua yapayım da. Buyurun. Mehmet Akif Bey. Buyurun. Yarın inşallah seçim yapılacak ülkede. Biz bir dua yapalım. Dinleyicilerimize amin desin. Ya Rabbi bu seçimi ülkemiz ve İslam alemi için hayırlıyla, huzur içinde geçmesini nasip eyle.
Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.